Her top altın değerinde.
Kupa bizim! Kupa bizim!
Dışarı çıkardı. Geldi. Hoş geldin Euroleague. Luka Doncic Euroleague. Hoş geldin.
Kilo Oyun'un 42. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktim ve Tancan Fümen var. Selam beyler.
Selamlar.
Selam.
Her hafta bu kısmı daha ne kadar hızlı söyleyebilirim diye test ediyorum.
Tam bir YouTuber girişi yapıyorsun.
Evet, evet. It's PewDiePie diye gireceğim. Pazartesi günü Euroleague konuşmuştuk. Bugün çarşamba gününe özel NBA konuşacağız. Hızlıca giriyorum.
Buyurun.
Alıştığımız üzere Golden State ile gireceğim. Golden State savunmadaki sıkıntısı devam ediyor gibi bir şey var. Tablo var önümüzde. İlginç bir istatistik gördüm. Draymond Green üzerinden yapılan atışlardan, çember savunmasından bahsediyorum. %75 isabetli oynuyor rakipleri ve şu anda hani Draymond Green NBA'nin en kötü savunmacısı gibi görünüyor. Tabii ki de bu şey erken sezon istatistiği, hiçbir geçerliliği yok. Ama ben medyatik bir örnek olarak ve Golden State'e savunmadaki sıkıntılarına bir örnek olarak bir öyle gireyim dedim. Tancan senle başlayalım.
Ya bu evet sezona yayılacak bir istatistik olmayacak da iyi bir mesaj veriyor. Yani geçen seneki savunma sıralamasında, yani savunma reytinginde ilk iki sırada olan bir takımdan şu anda 20. sıralarda olan bir takıma dönüştü Golden State. Bu da ana aslında hücum sorunlarını oluşturuyor. Yani Golden State gibi takımlar sistem üzerinden çalışan, işte Draymond Green gibi oyuncuların sistem içinde daha etkili olduğu ya da işte Curry gibi oyuncuların şutlarını bu sistem içinde daha rahat bulduğu takımlar. Böyle de olunca işte savunma düşünce aslında hücumu normal bir NBA takımına göre çok daha fazla etkileniyor Golden State'in. Evet, hücumda yine skor buluyorlar ama maçlar kafa kafaya gidiyor ve standart olarak aslında forvette oynadıkları işte o pick oyunları, backdoor oyunları ya da işte fake pickler üzerinden çıkıp buldukları boş şutlar, bunları neredeyse ya hiç bulamıyorlar ya geçen sene göre çok az buluyorlar. Bunun da ana nedeni savunma. Çünkü o geçiş hücumu bulamadıkça bu hücumları da bulamıyorlar ve daha sete set hücum edip işte daha bireysel yetenekler üzerinden işte Durant'in işte pull-up'ları, işte Curry'nin birebir oyunları ya da işte yarı sahada hızlıca bulabildiği üçlükler üzerinden zorlamaya çalışıyorlar. Senin de dediğin Green istatistiği de bunun içinde en doğru mesajı veriyor Golden State'in düzelteceği yöne dair.
Ali, Wizards maçında Bradley Beal'la bir güreşi vardı Draymond Green'in. şöyle bir yorum okudum bu arada. Oyuncular yeni Nike formalarının sağlamlığını test ediyorlardı. Gördük ki çok sağlam değilmiş falan. Ben hiç böyle bir kavga görmedim. Çok yavaş bir tempoda yere düştüler falan.
Tam bir sokak kavgası diye. Evet.
Ya vallahi onda şey ya, ne bileyim, hiç hoşuma gitmedi. Şey açısından hani...
Yumruk yok diye mi?
Hayır. Green bok yoluna gitmiş gibi oldu herif, bir şey yapmadan doğru düzgün herifi kafayı aldı aşağı indirdi. Oğlan bu ne oldu? Hani herifin adı çıktı bir kere, bir şey ne olsa bundan biliniyor gibi bir şey var. Yani tabii gerçi maçtaki ilk şey tekniği almasaydı gerçi atılmayacaktı ama ne bileyim ya, bir öyle çok içime sinen hani ulan tamam bunlar da atılmayı hak etti gibi. Hani bir yılın atılması okey de Green biraz orada araya kaynadı gibi. Gerçi şey oldu bu da hani şey, Golden State Green'i kaybetti de maçı aldı bu sayede gibi bir şey oldu o gazla. Çünkü çok berbat bir üçlük yüzdesi vardı. 1'e 15 miydi bir ara şeyle Durant'le Curry'nin çok kötüydü. Green de atıldı falan, o gazla bir anda şey çevirdi Golden State maçı. Şeyde çok size devam edeceğini zannetmiyorum ya. Hani bu şeyin de bahsettiği, koçun da bahsettiği gibi form düşüklükleri var, kondisyon düşüklükleri var. Ama yani şey, o toparlandığı anda çok bambaşka seviyeye gelecektir Golden State.
Yani toparlanma diyoruz ama şu an 4-2'ler. Hani
Ha ya işte.
Parlamenterleri de bu bir yandan. Ha, yani.
İşte o kadar artık şey bekliyoruz ki böyle asrın takımı falan olunca insan böyle bir şey yapıyor.
Ve bir de bunu yaptıkları takım da Washington yani ne kadar cezalandırıcı ve sert bir takım olduklarını da biliyoruz yani. Onlara ona rağmen.
Ama işte kavga ediyorsan kan gelecek hocam, öyle olmaz. Sokak kavgası gibi yarı yatmıyor.
Şeyi gördünüz mü?
Kafaya atan kazanır.
Litvanya'nın 2. liginde bir kendi takım arkadaşını yumrukluyor falan, o da Twitter'a düştü.
Aa yok, görmedim.
Ne oluyor, pas vermiyor, ne oluyor, herif gidip kendi takım arkadaşını çenesine yumruğu patlatıyor işte, yani aradığımız i̇şte seviye Portis. Bu.
Bobby Portis kötü örnek oluyor tüm dünyaya.
Şimdi NBA konuşurken hoş bir örnek olmayacak ama Tolunay Kafkas'ı getirdi bu aklıma. Fenerbahçe Denizli maçıydı sanırım. Kendi takım arkadaşını tokatlayıp kırmızı kart görmüştü.
Oğlum nereden geldi aklına ya?
Ne bileyim abi. Bendeki zihin de böyle çalışıyor.
Tolunay Kafkas.
Neyse, tekrar NBA'ye dönüyorum. Golden State'e dair son notum da şuydu. Dallas maçında Jordan Bell'in yaptığı işte şey self-alley-oop denen şeyden, potadan kendine smaç pası verdiği pozisyon çok konuşuldu şeyde. Steve Kerr hariç bütün tabii Golden State'ler coştu falan ama Steve Kerr maçtan sonra özür diledi. Bir de Rick Carlisle'a gidip özür dilemek istemiş. Carlisle suratına bile bakmamış falan. Bayağı bir şey yapmış yani.
Carlisle
trip atmış orada.
Şey yaptı, alındı. Ama ya ben bu konulara çok takılmıyorum yani. Ne bileyim, NBA tabii bu tarz konular için çok daha şey, nasıl diyeyim, sıkı. Yani biraz daha eski kültürel alışkanlıkların da getirimsi var bunlarda. Avrupa'da falan da bunun geyiği çok olur. İşte Ergin Ataman da zamanında çok takılırdı. İşte sonunda o üçlü işte fark 20 olmuş, o üçlüğü niye attı? Niye mola aldı? İşte niye yok smaç yaptı? Ya bu maç ve ortada bir şey var ama kimse Almanya Brezilya'ya niye attı demiyor yani. Yani Almanlar yaparken bu her zaman güzeldir ama basketbolda bu tarz konulara çok takılmıyor.
Sen şimdi Almanlara laf mı ediyorsun?
Almanları karşıma alıyorum. Ya maç içinde bunda her şey olur abi. Ben hani rakibine küfür etmediğin, yumruk atmadığın ya da işte başka rencide edeceğin, gerçekten insanlığını rencide edici bir şey yapmadığın sürece sahada her şey yapılabilir abi. Buna çok kafaya takmamak
lazım. Tabii oradaki şey hani self-alley-oop yapmasından çok bir çaylak oyuncunun yapmasıydı.
İşte o biraz onlar. Şey yediremediler onu.
Evet, o iyice anabacıya girer gibi oldu onlar için.
Yediremediler ama işte Rick Carlisle'da revanşta yapar bir şeyler ya. Ayarlar. Evet. Ayarlarız onları.
Peki Cavaliers'la devam edelim. Öyle bir gelenek oluşturdum. Bir önceki sezonun finalistlerini ilk konuşuyoruz abi. yani Cavaliers'taki haberlerden ilk ki şey Dwayne Wade'in rol değişikliğini kabul etmesiydi. Hatta galiba kendisi istemiş bunu.
Hiç kabul etme demeyelim ona diyecektim gidip. Evet. Hocam beni kenara al demiş olabilir yani hocam.
Ama bir şey diyeceğim. Bunu yaptığından beri de Wade'i beğeniyorum. Onu da söyleyeyim. Yani o bir second unit oyuncusu olarak yaptığı katkı önceki maçlardaki baltalamalarına göre çok daha iyi diyeceğim. Özellikle işte LeBron'un falan, LeBron değil LeBron bu arada, beni uyarıp durmuşlar. bunun sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. Madem böyle şey yaptınız, ben Fransızca kökenli bir insan olduğum için onlara
böyle aksan kayıyor şey arada.
Kusura bakmayın. Neyse yani LeBron'un sahada olmadığı anlarda takıma ekstra katkısı oluyor. Bence bu değişiklik iyi oldu. Hem onun için hem Cavaliers için. Diğer notlarımda Cedi ilk maçına çıktı nihayet. Bir de tabii ki de Pelicans'ın Cavaliers'ın üzerinden geçmesi oldu. Yani silindirle ezdiler gibi oldu. Ki bunun bazı sebepleri var. Bunları konuşacağız. Ali senle başlayalım.
Vallahi şey dedin, Wade'in kenara gelmesi çok iyi oldun dedin de neyi çok iyi oldu oğlum? Mahvoldu herifler. Perişan oldular yani.
Yo yo. Ya, ama şimdi şöyle abi. Wade adına ve Cavaliers adına iyi oldu. Sonuçta daha önceden resmen takım baltalarken şimdi girip bir şeyler yapıyor yani oyuna. Onu söylemek istiyorum.
Yani evet.
En azından takımın aslarından biri olarak rolü yok ya, o iyi oldu. Yani. Yoksa Cavaliers harika bir durumda.
Kötü en iyisi yani.
Ya evet, Pelicans maçında böyle zor birkaç şey pozisyon bitirdi falan ama yani abi o şey neydi ya bu maç, yani Kyle Korver'ın falan kolunu kaldıracak hali yoktu savunmada. Yani çok şey, konuşamadım. İçler acısı bir savunma vardı. Yani hani ulan bir de ben sezon başında şey diyordum, şimdi Jay Crowder geldi falan o savunma biraz toparlanır falan, da yok hiç. Yani alakaları yoktu. Ya orada aklıma şimdi çok da takımlara bölünmeyelim istiyorum ama yani şimdi Utah Jazz'a bakıyorsun, adamlar yıldızını kaybetti. Gordon Hayward ayrıldı takımdan ama lan yine o çok can yakıcı Utah Jazz var ortada yani. Herifler öyle çok bir anda seviye düşmedi. Ama mesela Cavaliers'a bakıyorsun, şimdi Kyrie gittiğinden beri şey var, bir düşüş var. Yani o aynı pozisyonları bitiricilik o kısımlarda zorlanıyorlar. Tamam hadi Kyrie özel bir oyuncu, onun yerini doldurmak da kolay olmayacak ama abi bir takım savunması ya. Yani şey, tamam hücumda LeBron ya da Wade vesaire sizi bir yere kadar sürükleyebilir falan ama yani bilmiyorum bu takım savunma, ya geçen sene de bunun şeyini çok yaşadı, sıkıntısını, ki hatta Pacers biraz adam olsaydı, onlar da rezalet durumda ayrı da playofflarda çok canını yakabilirdi o haldeki Cavaliers'ın. Valla bilmiyorum yani, o Tyrone'u bir şey, onu da bir şey yapacağından değil de artık LeBron herhalde bir takımı sirkeleyecek. Bu savunmayla hiç, yani çok zor bu sene Cavaliers'ın işi.
Tancan, benim genel düşüncem, yani şu an Cavaliers'ın yaşadığı problemlerin başlıcası LeBron'un biraz da zorunluluktan point guard'a geçmesi diye görüyorum. Yani şöyle, bu arada bunu karıştırmayalım. Zaten Cavaliers'da oyun kurma görevi, evet, LeBron'da ve işte Kyrie'deydi. Yani LeBron'un oyun kurmasından daha doğal bir şey yok. Ama bayağı tradisyonel anlamda point guard şeyine geçtiğinden beri takımın yükü tamamen onun üzerinde. Ve şey, savunmada da tökezliyor Cavaliers gibi bir görüntü var. Ne diyorsun burada?
Ya oradaki ana sıkıntının şu olduğunu düşünüyorum. İyi bir çember savunucuları zaten yoktu. Geçen sene de yoktu. Yani Tristan Thompson'ın ilk 5 başlayıp oradaki yani süreçleri idare edebildiğini görüyorduk maçlara göre. Yine rakibe göre de değişiyordu. Ama işte LeBron James ona yakın oynadığında onun savunma gücü artıyordu. Yani çember savunmasında gücü artıyordu. Özellikle transition geçişlerinde ya da şeylerde, daha setteki çembere giden oyuncuların pot altına indirdiği toplarda oradaki savunma gücü artıyordu. Şimdi buradaki ilk hata bence Love'u 5'e çekmek oldu. Yani Love'u 5'e çektiğinde, yine Serkan'ın o bayıldığım kelimesini kullanacağım, sütlaca dönüyorlar. Yani sütlaç olunca orası geçmiş olsun. New Orleans gibi bir takım gelince işte karşına, iki tane hayvan gibi iyi uzun gelince pek şansınız yok. Orada isterse Allah'ı gelsin yani. Çok zor o iş.
Ne formdaları bunlar da ya. Üf,
yani, hem çok formda. Aynen yani, imkansız durdurman.
Ya genel olarak Cavaliers'a ters bir şeyleri var. Şu anda evet, kadro yapısı var Pelicans. Yani gerçekten pot altında çok güçlüler çünkü. Şu anda da Cavaliers'ın şey, yumuşak karnına dönmüş durumda abi, çember savunma.
Şey de ekleyeyim abi, ben araya sokayım abi. Holiday'de maymun etti yani şey, Cleveland savunmasını.
Evet, Holiday'in de herhalde son yıllarda en verimli oynadığı maçlardan biriydi. Kopmadan şeyi de ekleyeyim. Yine LeBron'un üzerinden dediğin konuda, hani tepeye çıkıp oyun kurmaya başlıyor. Aslında point guard'a geçti dememizden kasıt biraz da o. Post-up'tan ya da işte low post'tan onun üzerinden oynadığınızda işte Jay Crowder gibi adamlar değerli olmaya başlıyor. Çünkü bunlar kat eden, yine takımın topsuz oyununda faydalı olan ya da köşelerde bulduğunuzda ceza şutunu kestiğinde etkili olabilecek oyuncular. Bütün etkinliğini kaybediyor. Yani aslında LeBron'un ufak bir hareketi takımdan 2-3 kişinin düşmesi neden oluyor. Bir de yanına zaten o düştüğünde ya da tepede oynayabilecek kimse olmadığında işte Derrick Rose'la Wade'in durumları da ortada ki ben Wade'in bench'e gitmesini ben de takdir ederim ama giderken de ben dedim demesi aslında Tyronn Lue'yu biraz ikinci plana, daha da ikinci plana iten bir şey oldu. Zaten ikinci plandaydı Tyronn Lue her zaman. Ki Tyronn'un da buna karşı ufak bir açıklama yapmış. Hani ben ona önceden söylemiştim gibi bir kıvırmaya girmiş ama yani
ya yazık. Ben WhatsApp'tan yazdım, okundu göründü.
Okundu ama yani bir şey demedi. Geç görmüş. Yani o yüzden LeBron'un yerinin kritik olması bütün Cleveland hücumunu çok etkiliyor. Yine aynı aslında Golden State'deki sorunlara benzer sorunlar onlarda da var. Savunmanın işte sütlaca dönmesi. Aslında evet, bunu New Orleans maçında gördük. Bu Isaiah Thomas döndüğünde, hatta dönmeden bile artık belli oyuncuları ufak ufak adapte ederek değişiklikleri yapmaya başlayacaklar. Çünkü artık LeBron James de bunun olmadığını net görüyor.
Peki buradan Boston'a geçelim. Geçtiğimiz hafta bir Boston Bucks maçı izledik. Harikaydı.
Evet ya, muhteşemdi.
Tancan'ın şeyinden çalayım. En iyi hücum takımlarından biri, en iyi koç takımlarından birine karşıydı. Çok iyi bir maç izledik. Bir de Kyrie'nin bir mallığı da ortaya çıktı maçtan önce, onu da belirtmek lazım. İşte bu Milwaukee Bucks'ın yeni salonu için böyle bir güzel bir parke şey yapıldı. Bu arada ben çok beğenmedim estetik olarak ama.
Yok hani... şey değil bu arada, yeni salon değil. Eskiden oynadıkları salonda yaptılar maçı.
Evet, pardon. Back to Mecca.
Aynen.
Tamam. Neyse, parkeler yenilendi edildi ve üzerine işte bir kaplamayla mı diyeyim neyle, öyle bir eski bir hava katılmış.
Retro işte.
Retro. Kyrie Irving 30 yıllık parkelerde mi oynayacağız sandı?
Abi Kyrie Irving ya çok büyük bir troll yani, hepimizi yiyor herif. Yani dünya düzdür muhabbetinden beri ya da harbiden bir gariplik var ya. Yani. Şey garip geliyor yani.
Bir yandan da işte yani Boston ve Bucks'ı beraber konuşalım. Antetokounmpo'yu geçen bölüm yeterince övmüştük zaten. Diyecek bir şey yok yani, adam aynen roket gibi devam ediyor. Ne diyorsunuz? Burada da Ali ile başlayalım.
Antetokounmpo balonu patladı hocam. Yani...
Öyle olmuş işte, böyle bir maça bakar.
Bu haftanın görselini de öyle yapalım. Valla çok şey, gerçekten Kyrie'nin damga, ya tam Antetokounmpo da yine inanılmaz oynadı da yani Kyrie'nin, öf ya ulan adam yani jenerik makinesi gibi oynadı yani, o şey hareketler falan çok çok zor, inanılmaz şeyler, pozisyonlar bitirdi yine. Hani bu şey döneminde alıştığımız bildiğimiz Kyrie'de tam işte 2 sene önceki o şampiyonluğu getiren pozisyonları oynuyormuşçasına oynadı. Çok yani inanılmaz zevkliydi onu izlemek. Valla şey yani Brad Stevens'ın hocanın dahi yanesi her alanda yansıyor. Yani nasıl bir konsantre ettiyse, o Kyrie blok falan yapıyor lan.
Herif, yani şey, ben galiba ilk kez gördüm Kyrie'nin blok yaptığını.
Yani elini ya bırak şey pozisyon bile alamazken Cleveland'da, şimdi şey Boston'da ya tamam hani iyi savunmacıya döndü denemez ama yani en azından bir uğraş var, çaba var. Ki şey bile yani saygı duydum ya Aaron Bynes'e, çıktı Antetokounmpo'nun önüne attı kendini yani o şey şey smaç evet. Pozisyonunda yani evet. Dünyanın en kötü postlerinin içinde yer alacaktı yani az daha o bir şey olmasaydı Antetokounmpo potaya gidebilseydi ve yani hiç bana mısın demedi, zıplan önüne yani. İşte yani koç farkı, ki NBA'de artık bunun olmaması gerekiyor bence. Koç farkı çok fazla kendini belli ediyor. Yani tabii burada yine Cleveland'da çakıyorum. Yani işte ne kadar isteyince oluyormuş değil mi? Yani o kadar da şey acayip bir olay değil ama neyse artık.
Ya bu aslında...
Earl Watson'dan sonra çok kötü koç kalmadı NBA'de şimdi. Evet, Tyronn Lue biraz şey köşedeki takım elbise gibi duruyor herif. Daha önce de bu benzetmeyi yapmıştım ama onun dışında öyle bir koç şeyi yok NBA'de artık diyebiliriz.
Yani biraz
var, biri var, bir kişi var, unutmayın.
Pacers mi diyeceksin?
Nate McMillan.
Ha, benim adamım ya, Allah'ım. Kanser eder yani.
Nate the Legend McMillan ya. Abi fena. Neyse şey konuyu dağıtmayayım. Ya Irving'in bence bu çıkışı da Golden State'te bahsettiğim konuya geliyor aslında. Yani Tyronn Lue'yu eleştirirken onun aslında elinde bir sistem yaratabileceği bir ortam yok. Çünkü LeBron James var. Ama Brad Stevens'ın elinde öyle bir şey yok. Yani Brad Stevens'ın elinde kendi takımı ve kendi sistemi var. Ve Irving de bu sisteme dahil olmayı her geçen maçta daha çok kabul ediyor. Ve kabul ettikçe de başarısı artıyor. Yani özellikle asist potansiyelini ortaya çıksın diye geçen sene James çok çalışmıştı. İşte ona videolar izletti, işte Miami'de nasıl oynadıklarını anlattı, işte Tyronn'uyla toplantılar yapıldı falan. İlk 4-5 maç çok iyiydi Irving bu açıdan. Ama tabii sezonun geri kalanında yine koptu gitti. Şimdi Boston'da böyle olmayacağı çok belli. Yani koparsa zaten tükürdüğümüzü yalarız, sıkıntı değil ama ben kopmayacağını düşünüyorum. Ve Boston'da bu özelliğin devamlı arttırarak gidecek. Savunmaya da iyice adapte olmaya başladı. Ve Antetokounmpo gibi bir adamın olduğu, yani Milwaukee Bucks tarzı işte ya da New Orleans tarzı hücumcularının daha yüksek, daha çembere rahat giden ya da daha asist özelliği olan oyunculara karşı Boston'ın savunması daha da değerli olacak. Yani birçok takımın durduramadığı bu oyuncuları Boston'ı Brad Stevens durdurabilir. Çünkü mesela bu maç için Stevens'ın planı şuydu. İlk post-up'ı genelde Antetokounmpo high post'ta yapıyor. Yani faul çizgisinin oralarda yapıp daha sonra onun üzerinden olabildiğince fazla tehdit yaratıyorlar. Yani köşe şutları, çembere drive, uzuna indirip katları başlatma falan filan gibi. Bu high post'ta top indiği anda zaten direkt bütün dışarıyı riske edip direkt Antetokounmpo ikili sıkıştırmaya getirdi. Zaten bunu yaptığınız anda Milwaukee'de şut atacak adam sayısı çok az. Hatta yok gibi. Yani atabilecekler de çok formsuz. Yani Middleton atamıyor. Brogdon arada atabiliyor. Ki geçen sene göre daha çok deniyor. Tom Maker çok çiğ daha. Hani iyi bir uzun olacak ileride. İyi bir şutör uzun olacak hatta. Ama şu anda çok çiğ.
Zaten
ve...
öyle bir adam ya da bir iki adam olsa sırtlayıp götürecekler. Doğuyor
tabii artık. Tabii. Şu anki aynen öyle.
Antetokounmpo teknolojisiyle yani.
Bayağı hatta domine ederler. Yani tüm JJ Redick olduğunu düşünsenize Milwaukee'de. Yani direkt bol bol şut bulacağı bir takım var ortada. Bunu oturtunca Brad Stevens, Jason Kidd'in hamlesi biraz zorlandı. Yani hamle bulmakta zorlandı. Biraz gelecek, geçen seneye döndü. Yani geçen sene mesela Antetokounmpo daha fazla topsuz oyunu, daha iyi oynuyordu. Bu senenin hani ilk 3 maçın da getirdiği o rüzgarla elinde top daha çok duruyor ve topsuz oyunları daha az oynuyor. Biraz topsuz oynatmaya başladı. Onun üzerinden pik getir. Yani piki yapan oyuncu Antetokounmpo oldu. Alan oyuncudan getiren oyuncuya döndü. Oradan biraz oyunu açmaya başlayınca denge getirdiler ve bütün maç aslında şey gibi geçti. Modern oyuncularla biraz eski tip basketbol oynandı. Ama çok zevkliydi yani. Bu biraz hibrit bir basketbol izledik. Biraz da işte Jason Kidd'in bu hamlesi başlayıp da Brad Stevens ona karşılık verdi. Kidd tekrar karşılık verdi falan derken bayağı o işte klasik satranç maçı geyiğini yaşadık maç boyunca. Maçın sonunu da ama tek takdir etmemiz gereken oyuncu bence Irving. Harbiden tıkandığı anda muhteşem bir özel öne çıkardı. Bütün pasları çok olumlu kullandı. Üzerine yardım çektiğinde hep en doğru adamları buldu. Ve maçı aldı.
Peki Orlando Magic'in Doğu lideri olmasına ne diyorsunuz? Kaç hafta daha sürer bilmiyorum ama gerçekten de bu işte Aaron Gordon, Fournier ve Vucevic takımı sırtlamış gidiyorlar gibi bir görüntü var yani.
Ya biraz sürpriz oldu ama mesela Gordon tarafından da olmadı. Çünkü Gordon'un bu sene patlama senesi olacağını biraz şeyde hissetmiştik hazırlık döneminde. Geçen seneki 12 sayı işte sanırım 12 sayı 5 rebound gibi civarı bir ortalaması vardı. Bu sezonki ortalamaları 23 sayı 9 rebound 2.3 asist civarı. Şu an light bir yani hafif versiyonun bir şey gibi Black Griffin gibi oynuyor. O böyle oynadıkça bir de tabii 4 numaraya geçti tekrar. Yanına giren Evan Fournier işte ne kadar eski tip kalsa da Vucevic. Biraz onun etrafında hareket etmeye başlayınca çok iyi sonuç aldılar. Hem şaşırdım hem şaşırmadım. Yani biraz tuhaf bir takım Orlando. Sürdürülebilirliği önemli. Yani dediğinde ne kadar sürdürebilirler. İşte Jonathan Simmons kenardan gelip ne kadar katkı verebilir. İşte Alfred Payton sezon boyunca ne kadar sağlıklı kalacak. O da ikinci maçta sakatlandı. İlk maçı çok iyi oynamıştı. Ki onun da bu sene bir patlama senesi olması bekleniyor. Bilmiyorum ama şu anda iyi gidiyorlar.
Ben de şeyim, hani çok enerjik bir yapısı var şu an Magic'in ama yani tabii şu an bir numara yanıltıcı olur. Ha, ama bu sene şey için ciddi bir aday olabilirler. O playoff potası için neden olmasın?
Peki, kısa bir ara verip Tancan'a iyi bir soru soracağım.
Sor kardeşim.
Tancan haftalardır başımın etini yiyor bu soruyu sor diye. Geçen hafta da unutmuşum sormayı. O yüzden sana soruyorum. Evet, ben. Denver.
Hadi. Ya de. Denver ısrarım şu yüzden. Yani şu anda bence bütün NBA'in en potansiyelli ama yani potansiyeline daha kesinlikle ulaşamamış oyuncularına sahip olması. Yani bütün ilk 5, işte Jamal Murray, Gary Harris, Wilson Chandler, Millsap zaten biliyoruz. İşte Nikola Jokic'i geçen senenin ikinci yarısından itibaren gerçek potansiyelini gördük. Çok iyi oyunculara sahipler. Bu kadar iyi bir oyuncu ekibi varken çok basit hatalar yaptıkları için şu anda hiç ileriye gidemiyorlar gibi geliyor bana. Özellikle de o yüzden 2-3 maçlarını daha dikkatli izlemeye çalıştım bu sezon onların. Yani burada koç Michael Malone'un ne planladığını, biraz orada Perasovic durumu var Michael Malone'un. Elindeki iyi adamlar, hani Perasovic'in de çok iyi adam da yok da, Malone'un elindeki iyi adamlarla ne yapacağı hakkında çok bir fikri yok gibi. Yani mesela Jokic, işte hep konuşuyoruz. Mesela Ali de çok beğeniyor. Serkan da bayılıyor. Yani Jokic gibi bir adamın bu kadar iyi bir asist yeteneği varken onu ısrarla tam sahada top getirip bu özelliğini kullandırmaya zorlamak aslında Denver'ın bütün alabileceği şeyleri azaltıyor Jokic'ten. Yani Jokic'in geçen seneki top kaybı 2-2.5 arasıyken şu anda 3.5-4.5 arasında gidiyor. Yani evet, daha çok az maç oynandı ama neredeyse 2'ye katladı top kaybını ve bunun da nedeni açık sahada top getirmeye çalışırken kısalara verdiği toplar. Ya buna hiç gerek yok. Bunu burada top kaybı yapınca bu sefer hücum ritmi de düşüyor. Gary Harris gibi, Jamal Murray gibi dış şutu da etkili olan adamları early offense'te bulmanız da zorlaşıyor. Zaten topu getiremiyorsunuz. Nereye bulacaksınız bu oyuncuları? Ya o yüzden aslında biraz üzülüyorum. Hani Denver'ın bu yapısında bu adamları iyi kullanamaması mutsuz ediyor. O yüzden bu kadar kafaya taktım.
Teşekkürler cevabın için. Umarım tatmin olmuşsundur Tancan.
Çok tatmin oldum. Teşekkür ederim.
Peki, buradan Phoenix'e geçeceğim. Sevdiğim medyatik konulardan biri Bledsoe'nun tweet'i oldu. Burada olmak istemiyorum diye bir tweet attı.
Abi adam berber değil.
Evet, sonra işte kuafördeydim aslında. Kuaförde olmak garip açıklama olabilir yani.
Sen mi demiştin berber dirseğine değdirmiş galiba?
ki o arada da şey 4-0'la devam ediyorlardı galiba ama o ara işte Earl Watson'ı kovdular. Sonra Kings ve Jazz'ı yenip iki galibiyet aldılar ama Bledsoe şey şu an kadro dışı görünüyor.
Kızağa çekildi.
Evet. Ya orada da garip bir şey var abi. Bunu sonradan öğrendik. Takasını istiyor sezon başında. Bunu umursamıyorlar. Sonra da işte bu olay oluyor. Yani herif zaten isteksiz oynuyor vesaire. Şimdi radyoya çıkıp işte transfer edilene kadar oynatmayacağız falan gibi açıklamalar yapıyorlar. İşte zaten transfer edilene kadar niye oynatasın? Ay pardon. Transfer edildikten sonra nasıl oynatacaksın adamı yani? Tam böyle şey falan diye yorumlar var. Phil Jackson mı yönetiyor bu takımı falan diye yorumlar.
Tam Phil Jackson'ın yapacağı şeyler gerçekten. Evet. Uzaktan yönetiyormuş değil mi? Gizli böyle. Liseliymiş Phil Jackson. Phoenix liseli.
Freelance yönetiyormuş.
Ya Bledsoe takasında bu arada şey dedikodusu var. Brogdon'la takas edebilir Milwaukee. Hani Brogdon da artık 25 yaşında. Artık çok genç bir kadroyla biraz daha uğraşmak yerine acaba bir iki tecrübeli parça mı katsak muhabbetindeler. Bilmiyorum takas olur mu ama çok da eline boyuna analiz etmedim. Ne kadar fayda olur olmaz şu an çok net bir şey diyemiyorum.
İki galibiyeti de kaptılar ama ya. Ben yoksa sıfıra mı gidecekler diyordum da bu kadar kötü başlayınca.
Tabii bir tanesi Kings. Çok saymamak lazım bence. Ama Jazz'ı yenmeleri bir şey tabii. İyiye bir işaret.
Ve Bender'ın da ben bir noktada daha da patlayacağını düşünüyorum şu iyi bir koç altında.
Peki Houston'a geçelim. Gene Tancan'ın favori takımlarından biridir.
Severiz. Harden
Evet.
sakalım da var.
İki konu var. Birincisi Harden'ın savunma şeyini iyice yukarı çıkarması çıtasını. İkincisi de işte Chris Paul'suz daha tempolu ve iyi oynamaları gibi bir gerçek var.
Ya
Gene Tancan da burada favori takımlarından olduğu için.
eyvallah. Ya Harden aslında yine hani böyle bir iyi savunmacı olup da işte Kawhi falan olmadı da ama pozisyon çok iyi savunuyor. İşte çok kritik bir anda öyle bir yardım getiriyor ki topu çalıp kendi bitiriyor ya da işte blok yapıyor. Ya da işte takımın en kritik oyuncusunu, rakibin en kritik oyuncusunu o anda durdurması gerekiyorsa durduruyor. Yani maç içinde savunması gereken pozisyonları gayet iyi savunma. Eskisi gibi yanından geçip bırakmıyor. Bu onun için çok büyük bir artı. Tabii biraz şu da var. Hani geçen sene yanında Beverly vardı. Beverly varken biraz ona bu işi bırakabiliyordu. Şimdi Beverly yok. Üstüne gelen Chris Paul yok. Chris Paul da fena, iyi bir savunmacıdır. Fena bir savunmacı. Ayıp olur adama. İyi bir savunmacıdır. O da
Beğendiğim bir
olmayınca
topçu.
tabii kaliteli bir kumaş kendisi. Yani ikisi de olmayınca Houston şey gibi oldu yani. Beverly olup üstüne hiçbir şey almamış gibi geçen seneki aynı takımla devam ediyor gibi oldu. O yüzden de aslında şu açıdan iyi. Harden gerektiğinde bu rolü ya da bu görevleri alabileceğini gösteriyor. İlerisi için, playoff için de çok umut verici.
Peki Ali orada uyudu. Onu hemen 76ers'tan
Evet.
bahsederek uyandıracağım. Ya ben hala çok severek izlediğim bir takım ve ben hak ettikleri yerde olduğunu düşünmüyorum. Özellikle işte Rockets'a şey Eric Gordon'un buzzer'ıyla kaybettiler. Çok tatsız, böyle şanssız bir andı yani. Ama bir yandan da işte şu Fultz gerçeği var. Her şeyden önce bunu konuşalım. Bu 76ers sağlık ekibine bir tepkiler büyüyor. Yani Fultz'un sakatlığının ne olduğu tam belli değil. Omzunda bir şey var işte sıvı alınmış omzundan falan gibi bir şeyler dönüyor ama kesin bir açıklama yok. Herifin işte sakat sakat oynadığı ve hatta omzunu kaldıramadığı işte yeni belli oldu falan. Böyle bir saçmalık var ortada. Embiid'i bir türlü hani tam işte şey 2 sezondur hatta sağlıklı kullanamıyorlar. Gibi hani bu üst üste gelince iyice bu sağlık ekipleri şey oldu töhmet altında kalmaya başladı deyip Ali'ye çevireyim buradan.
Ya evet, Sixers genel olarak böyle hani çok heyecan veriyor, ağzında güzel bir tat bırakıyor ama bütün yemeği bir türlü yiyemiyorsun, yani ne olduğunu anlayamıyorsun. Valla Fultz olayı bence zaten yani nasıl şey bu kadar geç tepki geldi ben onu da anlamadım. Hani herkes böyle bir şey bir hafta falan uyudu resmen bu konu üzerinde 2-3 maç. Ya adam serbest atış atarken zaten çok şey olduğu belli, rahatsız olduğu belli, kolunu kaldıramıyor havaya. Sonra şey aa işte Fultz niye bu kadar kötü şey serbest atış stili var? Abi zaten bu herif kolejde böyle atmıyordu ki. Adamın şey istatistikleri vardı yani Fultz'un bulduğu sayıların %30'u tamamen üçlükten üretilen sayılar. Herif üçlük atmadı ya. Yani çok bariz bir
Atam.
hay şey atamıyor zaten kolunu kaldıramıyor. Ve böyle bir durum varsa peki o zaman niye bu herif sahada? Yani ne yapacak şey turnike atmak için mi kullanılıyor yani? Hiç yani burada çok büyük bir ihmal var bence. Sixers'ın hani medical staff'ının tabii şimdi kim var kim yok çok da detayını bilmiyorum ama hani bu konuda da iyi bir sabıka kaydı yok. Hani son maçta da oynatılmadı falan. Ya bilmiyorum ne olacak bu iş. Çocuğun şeyini valla kariyerini bitirmesinler daha başlamışken. Üzücü yani şey, Sixers'ın sürekli böyle şey sağlık problemleriyle uğraşması o tüm takım haline bir türlü gelememeleri üzücü. Ya gelseler gerçekten ne olacak göreceğiz yani şey bir numaralı draft'ın bu seneki şey rookie'nin şeyi alması MVP alması yani şey rookie of the year alması çok zor gözüküyor bu gidişte. NBA'de sonunda bir 30 dakika izleyebildik. Bilmiyorum yani hak ettikleri yer konusunda çok bir şey diyemeyeceğim. Yani Ben Simmons'ın da onu da izlemek çok keyifli hale geldi gitgide. Hani potaya giderken durdurulamaz bir güç haline gelmeye başladı. O bilmiyorum, Furkan konusuna siz ne diyeceksiniz? O bir garip oldu. Gitti geldi gün içerisinde. Gözdağımı verdiler.
Ben bir açıklayayım. G League'e yolladıklarını açıkladılar sabah saatlerinde. En azından Türkiye saatinde. Sonra akşam bir antrenmana çıktı. Antrenmandan sonra bir tweet daha geldi. Geri aldık diye. Yani şey, orta sahadan üçlük atıp sonra 360 smaç basmış herhalde. Ben başka bir şey göremedim.
Artık ne yaptıysa arada. Neyse, iyi oldu ya Furkan için. Yani evet, gitse de iyi olabilirdi ama Furkan gibi daha duygusal adamları böyle hamleler içine girmesi kötü sonuçlar verebilir. Bu açıdan kalması bence daha iyi oldu. Bu sakatlık konusunu fazla uzatmadan bir şey ekleyeceğim. Geçen çok Arsenal, yine Arsenal'i yakından takip eden çok yakın bir arkadaşımla muhabbet ediyorduk. Zamanında Arsenal'de çok sakatlık olurdu işte, bu 2010-2012 dönemi civarında. Sonra bütün ekibi değiştirdiler. Şey işte, o dönemki ekip de bayağı böyle ayağı kırılan oyuncuya aspirin yazıyordu yani.
Askeriyeye çevirmişler. <öyle. gülüyor>
Aynen, böyle doğum kontrol hapı verip yollayacaklar neredeyse. Öyle kötü yani durum. Ya Philadelphia'da öyle bir durum var gibi, umarım çözerler. Hatta o dediğin hani omuzdan sıvı çekme oldu, sonra o da değişti. Omuza bir sıvı enjekte ettik, onu da yanlış söyledik falan dediler. O da karıştı yani. Ha. Saçma saçma işler.
Tabii iyi haberde şu, Embiid hafta içinde bir röportaj verip şey dedi. İşte ben bu takımda Kobe Bryant, Tim Duncan, işte Dirk Nowitzki gibi hani kariyerimi hep bu takımda sürdürmek ve efsane olmak istiyorum dedi. Bu da 76ers'a iyi haber olsun. Bu arada ben şey inatla söylüyorum ya, benim hep böyle yakından izleyeceğim bir takım olacak kendileri. Bir onlar için özel program da yapabiliriz belki, böyle yaz sezonu falan gibi. Çünkü hani bu proses olayı var ya bunların, işte prosese evet, inanın konusu. Bence hani spor taraftarlığının hani iyi örneklerinden biri olduğu için belki de şey yapabiliriz. Çünkü hani en dibe vurmayı göze alarak daha sonra hani yükselecekleri, yılları bekledikleri bir dönem geçirdiler. Hala da bekliyorlar bir yandan ama hani o prosesin örneklerini görmeye başladık en azından yani.
Katılıyorum. Yapalım bunu.
Ya hiç Türkiye'de alışık olmadığımız şeyler olduğu için söylüyorum yani.
Özlediğimiz şeyler bir de tabii böyle hikayeler.
Peki Oklahoma'ya geçelim. En son Bulls'un üzerinden geçtiler ama ya Bulls da çok bir şey değil.
Bulls'u biz bile zorlayabilirdik herhalde.
Ama orada sadece Mark Cannon'dan bahsedebiliriz herhalde. Parlıyor yani herif. Bir de şey gerçeği yani, Carmelo ve Paul George'un Westbrook'la yani onun liderliği konusunda hiçbir şeylerinin olmaması. Yani işte Carmelo bir röportajında şey söyledi. İşte zora girdiğinde falan Westbrook'a gidip biz buraya senin için geldik falan diyorum gibisinde öyle gazlamalar da yapıyorlarmış yani.
Abi o açıklama çok ilginç geldi bana ya. Çünkü o açıklamadan hemen önce maç topunu kendi kullanmıştı. Melo. Bilmiyorum.
Ama hani orada da Westbrook kullandırdı ona. Yani o Westbrook'un şeydi, inisiyatifiydi.
Yok
yani.
Ya topu istedi Westbrook. Yani hemen arkasındaydı Westbrook. Melo kendi alıp döndü attı. Hani özür mahiyetinde mi dedi? Tamam abi, senin takımın burası falan. Bilmiyorum yani o ileride bir şey çıkar mı oradan? Paul George'dan çıkmaz ama hani bu Melo şey olayından bir şey çıkar mı? İleride hani topu kim kullanacak muhabbeti olur mu diye merak ediyorum ben açıkçası.
Aynı maçı konuşuyorsak ben de şey diye hatırlıyorum ya.
Yok Westbrook, yok, o bir önceki maç abi.
Ha, bir önceki maç, tamam.
Evet. Ali söyle.
Ha, tamam, eyvallah. Çünkü Westbrook drive edip yardım çekince Melo'ya verip Melo üçlük attı. Onu hatırlıyorum ben de. Ya ben şeye baktım bu arada, bu Oklahoma için. Biraz istatistiklere girdim hani ne değişti geçen seneden diye. Aslında geçen sene anormal olan Westbrook'un maç başına yaklaşık 24-25 top kullanmasıydı. Şimdi 16-15 civarlarında kullanıyor. Diğerleri de bu civarda kullanıyor. Yani Melo ve Paul George da bu civarda top kullanıyor. Ve yüzdeleri de hiç fena değil. Yani ne çok kötü ne çok iyi ama hiç fena değil. Westbrook aptal bir adam değil. Bence bu ikisiyle ne kadar uyumlu olmaya çalıştıklarını gösteriyorlar. Ve ne kadar olabileceklerini bir yandan da kendileri test ediyorlar. Bu ilk maçlar bana biraz onu gösterdi. Evet, çok dağınık bir yapı var. İşte Melo'nun o kaldırıp attığı şutlar bazen seyircinin bile çok gözüne batıyor artık. Yeter abi atma falan diyorsun ama Oklahoma'nın tarzı içerisinde Westbrook bunlara izin verdiği sürece olacakmış gibi geliyor bana. Yani iki maçta mesela onun altında top kullandı. Bu Westbrook'un tercihi oluyormuş gibi geliyor. Umarım böyle gider. Çünkü böyle gitmesi iyi anlamında demiyorum. Böyle gitmesi Westbrook'un elinde olmazsa işler iyice boka sarar. Yani böyle gitmesi de Westbrook'un elinde gittiğini gösterir. İnşallah bozulmazsa o açıdan.
Ya onun inisiyatifi dışında olursa kavga çıkar, boka sarar.
Aynen, aynen öyle.
Ben anlamayan seyircilerimiz için şey. Sonra mail geliyor abi.
Evet, bazen iyi, çok uzatıp kimleri kıçıyla başını toplayamayabiliyorum, kusura bakmayın.
Peki buradan Minnesota'ya atlayacağım. 3 galibiyetleri var şu an hani biz kaydettiğimiz sırada. İkisi Oklahoma'ya karşı, öyle bir garip bir durum oldu. Bu arada Karl Anthony Towns, Andre Wiggins, Jimmy Butler, Jeff Teague ve işte Jamal Crawford, bunların hepsi çift taneli sayı ortalamalarında. Bu arada Bielisa'da aldığı fırsatları iyi kullanıyor gibi, işte 15 dakika gibi bir süresi var. 8-8.5 gibi bir sayı ortalaması, 2-3'te rebound ortalaması var. Ali, burada da sana çevireyim, sevdiğin takımlardan olduğu için.
Valla Minnesota, evet senden onlardan geçen sene çok bir patlama çıkış bekliyorduk. Geçen sene onu yakalayamamışlardı. Bu sene Jimmy Butler gibi bir psikopatı takımı başına getirip tam gaz başladılar ki hani Oklahoma'ya da böyle çok anti bir takım geldiler, yani şey ilaç gibi geldiler onlara. Şey iki tane güzel galibiyet çıktı oradan. Vallahi ama diğer taraftan şu da var. Butler olmadığı zaman da yine senin tabirinde onlar da sütlaca dönüyor gibi bir durum var.
Bunu basketbol literatürüne kazandıracağım. Sütlaca dönmek şeyi.
Yani bilmiyorum, ben heyecanlı şey, gerçekten formdalar yani, Wiggins olsun, Butler olsun. Keşke işte bir Bielisa'yı biraz daha izleyebilsek, biraz daha ana rotasyonun içinde görebilsek gibi, ama bilmiyorum, sen ne diyorsun Tancan, Bielisa ne olacak bu hali?
Ya Bielisa'nın kalitesini gösterebilmesi için tabii yine Minnesota'nın da aradığı sistem bulması lazım. Bugün çok sistem diye kafa ütüledim ama yani birçok takımın arayıp da bulamadığı şey sistem. Thibodeau da Bielisa'yı aslında nasıl kullanacağını biliyor. Ama esas konu Jimmy Butler'ın çevresinde bir takım kurarken mesela Bielisa'yı burada nasıl kullanacak? Şimdi Bielisa'nın savunması...
Ya yer kalmıyor abi. Biraz öyle bir,
evet,
sorun oluyor.
Aynen. Hem yer kalmıyor hem de Bielisa'nın savunması çembere yakınken biraz daha iyi ama yukarıdaki switchlerde ayağı yavaş kalıyor hala. İşte orada ne kadar süre verebileceksin? Bunlar biraz sıkıntı. Belki işte Butler'la beraber yardım savunmaları da ya da Minnesota'nın o tempoya girip işte hatta Town'un da bu savunma sistemi içinde biraz daha yükselip takım savunmasını hep beraber yükselttiklerinde diyeyim. O zaman Bielisa'nın da rolü daha netleşir. Ama şu anki hani formu gayet iyi.
Peki sevdiğim iki konuyla kapatacağız. İlki Lakers tabii ki de. İki galibiyetle gidiyorlar. Las Vegas'ta bir bahis varmış abi şöyle. Kaç maç sonra LaVar Ball oğlunun head coach'unu eleştirmeye başlar.
O zaten eleştirmiyor mu ya? Şey yani head coach'u değil de takımı eleştiriyor galiba şeylerden sonra.
Coach'a laf söyleyemiyor. Galiba bu arada Magic Johnson onunla bir konuşmuş sezonun başında. Yani o ki oğlunu çok seviyorsun. Belli bir medyatikliğin de var ama hani takımımın koçunu eleştirirsen işte bunu yapamazsın falan, şimdi şey sinkaf etmeyeyim burada.
Zarar veriyorsun'a getirmiş yani.
Evet, yani. Öyle bir şey yapamazsın falan demiş. Orada bir çizgi var ama birkaç hani böyle giderse Lakers, çünkü şey 4 mağlubiyetleri var. Bir yerde çenesini tutamayacak falan gibi konuşuluyor şu an.
John Wall da dedi ya, yani şeyin Ball'un derdi babası ya, zarar veriyor ona, çok baskı altına giriyor diye. Artık oyuncular da, diğer oyuncular da batmaya başladı bu. Ki saha içinde yani Lakers'ın zaten daha birkaç sezon daha bir beklentisi olamaz ki. Yani bu kadroda Philadelphia gibi, Milwaukee gibi daha gelecek için kurulmuş Luke Walton'un vizyonu çevresinde şekillenen bir takım. Yani şu anda laf ederse zaten sadece Magic değil, herkes neyse küfür etmiş.
Ama şu an mesela Lakers'ın Hani sezon başında verilen gaz o yönde değildi mesela. 76ers örneğini verince hani o proses örneği yok onlarda.
Yani şey, işte biraz daha
Lamar Ball direkt biz işte kesinlikle playoff yapacağız falan diye girdiler. Şimdi bu son mağlubiyetten sonra Lonzo Ball şey diye tweet atmış. Ya bizimlesinizdir ya karşımızdasın. Ne yapıyorsun abi sen?
Bak DeAngelo Russell da Lakers'ta böyle bir sürece girip sonra elinde patlatmıştı bütün durumu. Umarım Ball da böyle harcamaz kendini ya. Yani gerçekten iyi bir potansiyel. İnanılmaz bir pas yeteneği var. Sağ görüşü zaten inanılmaz. Ama bu kafayla giderse Lakers gibi aşırı medyatik winner takımlar zaten bir süredir, hatta uzun bir süredir, Lakers için uzun bir süre bu. Başarısızlığı iyi kaldırıyorlar. Eğer takımı daha da kurup yanına işte yıldızlar gelecek, daha düşün yani. Yani Lonzo Ball'un yanına yıldız ileride bunlarla anlaşamazsa da, laf ederse de, babası bir şey derse baya hani Bobby Portis'in olayından da daha kötüleri yaşanabilir ya. Ağzını yüzünde patlatabilirler.
Yani öyle gelen yıldız kıvamındaki bir adama bir şey derse çeker döverler herifi canım. Tabii, o kesin yani.
Ya o herif de kolay kolay susmaz da. Neyse, çünkü ben de gördüm birkaç videosunu, işte böyle kazanamayız falan bağırıp duruyor falan da. Yani Lakers'a genel olarak bakarsak ama bence hiç fena değil yani gelecek için. Yani şey de çok iyi çıktı çünkü Kyle Kuzma da çok iyi bir potansiyel var orada da. Lonzo Ball da var, Ingram da var. İşte hani pot altını da şimdi Lopez'le falan idare ediyorlar ki bilmiyorum, bir şeyde Bogut'ta şey eski potansiyeline ne zaman ulaşır falan, ama yani seneye de işte Paul George'du, hani şey çok dedikodu gerçi LeBron ayrılır mı falan onu bilemiyoruz, ama hani öyle bir iki de yıldız gelirse gerçekten Lakers eski o şaşalı günlerine diyeyim belki dönebilir, hiç belli olmaz.
Peki son konu biraz da şey Türkiye'deki dinleyicilerin ilgilendiren şeylerden biri. David Griffin işte eski Cavaliers GM'i. Fenerbahçe'de de oynuyor. Anthony Bennett için bir açıklamada bulunmuş. İşte Bennett biliyorsunuz draft'ın bir numarasıydı. Sonra işte büyük bir patates durumu oldu onda. demiş ki Bennett için tüm hayatı boyunca yataktan kalktığında en büyük, en iyi ve en yetenekli oydu. Ne zamanki çalışması gerekti, o zaman işler zorlaştı. Kendisini seçtiğimiz için işte bazen böyle sıçabildiğimiz anlar oluyor demiş. Bu arada gerçekten de fuck up demiş yani. Şeyi sıçmak. Şey tabii Bennett şu an ne yapıyor ben bilmiyorum gerçekten ama biraz enteresan bir vaka yani.
Ya zaten Obradovic ondan vazgeçtiği anda bu belliydi ya. Çalışmayacağı, yani çalışmayan herhangi bir oyuncuyla Obradovic'in çalışması da mümkün değil. Bir kontrat aldı o sezon başında mı? Sonra o da terminate edildi galiba. Ne oldu bilmiyorum. Takip etmedim de yani çok. Ya işte bu tip adamlara bakıp biz şey geyini yapardık işte eskiden hep. Ya işte adam nerelerde çalışmıyor. Biz orada olsak neler yapardık? Bilmiyorum. Biz orada olsak ne yapardık ama en azından bundan daha iyisini yapacağımız kesin.
Hızlıca baktım. 22 Eylül'de Phoenix Suns'la bir sözleşme imzalamış. 11 Ekim'de yollamışlar. 19 gün sürmüş. Yani 20 gün pardon.
Fazla dayanamamış onlarda.
Ya ama ben şey katılmıyorum ya. Hani en iyisiydi, bir numaraydı bilmem ne falan. Abi herif kendi bile şeyi beklemiyordu. Yani bu Fenerbahçe'ye geldiğinde işte çok daha fazla konuşuldu zaten de. Herif kendi bile beklemiyordu şeyin bir numara seçileceğini falan. Ailesinde zaten bildiğim kadarıyla çok zor durumlar içerisine kalmış bir adam falan. Yani oralarda da sıkıntı var. Ya ben olayın sırf şeyde hani tembel lan bu herif kadar basitleştirilmesine de çok şey yapmıyorum ya, doğru bulmuyorum ama hani artık geçmiş olsun yani, tamam bu herifin kariyerinin çok bir şey yani dönüm olmayacağı da anlaşıldı artık. Yani ne bileyim, üzerinde de çok durmaya gerek yok.
İkili Oyun'u dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz her zaman olduğu gibi ikilioyun.com adresinden ve ikilioyun Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. Mail adresimiz değişmedi. selam@ikilioyun.com. SoundCloud'da ikilioyun diye varız. Yayınlarımızı aynı zamanda Maçkolik Radyo'dan ve Geek Yapar'dan takip edebilirsiniz. Her hafta olduğu gibi bir şey rica edeceğim. Bizde haber olmayan bir arkadaşınıza haber verirseniz seviniriz. Buraları da artık çok hızlı söylüyorum. Pazartesi günleri Euroleague, çarşamba günleri NBA yayınlarımızda sizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.